Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Kalp Aşısı Niçin ve Nasıl başlıklı yazıyı aktarıyoruz. Aşılar iki türlüdür. Birincisi insana yapılan aşılardır ki bunlar insanın hastalıklara karşı korunmasını sağlar. İkinci tür aşılar da ağaçlara ve bitkilere yapılır ki bunlar da ürünün kısa sürede daha bol ve yüksek kalitede olmasını sağlar. Her halükarda aşı canlıları hem zararlardan korur hem de onların verimini artırır. Sufilere göre aşılar sadece maddi konularda olmaz, manevi konularda da olur. Şöyle ki, müridin tarikat dersi alarak maneviyat yoluna girmesini sufiler kalbe manen aşı yapılması olarak görürler. İçinde bulunduğu halden memnun olmayan Müslüman, öncelikle kendine her konuda örnek alabileceği kamil bir mürşit bulur. Mürşit, Allah Resulü'nden bugüne kadar akıp gelen maneviyat ırmağında yunmuş, kalbi pirupak olmuş bir Allah dostudur. Mürşitlerin hepsi de kalben aşılı kimselerdir. Allah Resulü'nün takvası, muhabbeti, aşkı ve şevki sahabiye, sahabiden tabiine ve ariflerin sadırlarından sadırlara akarak bugünlere ulaşmıştır. Aslında kalp aşısı ilahi bir sünnettir. Yüce Rabbimiz iki kere peygamberinin kalbine aşı yaptırmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukken yaşadığı Şakk-ı Sadr hadisesini Enes bin Malik şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz çocuklarla birlikte oynarken Cebrail gelerek onu tutmuş ve yere yatırarak sadrını yarmış, kalbini çıkarıp ondan bir kan pıhtısı almış ve ona "Bu şeytanın sendeki nasibidir." buyurmuştu. Sonra kalbini altın bir tasın içinde zemzem suyuyla yıkayıp kapatmış, sonra da yerine geri koymuştu. Oradaki çocuklar koşarak süt annesi Halime'ye "Muhammed öldürüldü." dediler. Onlar da hemen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koşarak onu korkudan rengi değişmiş bir halde buldular. Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Ben bu dikiş izini Allah Resulü'nün sadrında görürdüm. Sadrın yarılması hadisesinin ikincisi Miraç mucizesine hazırlanırken olmuştur. Allah Resulü Miraç'ın ağırlığını aşılı bir kalple taşıyabilmiştir. Onun gönül aleminden aşılanan sahabiler bakır gibiyken bu kalbi beraberliğin bereketiyle hepsi altın gibi olmuştur. Bununla beraber hem Peygamberimiz zamanında hem de günümüzde aşı kabul etmeyen nice hasta kalplerde hep olay gelmiştir. Bu talihsiz kullar su kenarında susuzluktan ölen zavallılardır. Onlar bilerek ve isteyerek kendilerine uzanan eli ısırmış, kalplerini hakka ve hakikate kapatmışlardır. Bu peygamber sünnetini takip eden kamil mürşitler adeta bir bahçıvan gibi müritlerin çorak kalbine muhabbetullah ve marifetullah aşısı yaparlar. Bu aşı tutarsa mürit iki türlü kazanç elde eder. Birinci olarak her tür manevi hastalıklardan, haset, kibir, ucub, cimrilik gibi kötülüklerden kurtulur. Özellikle günümüzde bu aşı her zamandan daha kıymetli hale gelmiştir. Zira etrafımızı saran haramlar adeta salgın halini almış, kötülükler eskilere göre çok daha kolay işlenir olmuştur. Bu durumda sufilerin aşısının ilk faydası salikin gönlünde haramlara olan meyli yok etmesidir. Musa Efendi Hazretleri kendisinin yaşadığı aşı tecrübesini şöyle anlatır. Muhterem Üstazımız Mahmud Sami Kuddisesi Ruh'un huzuri âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk. Nakşibendiliğin farkı bu işte. Diğer tarikatların nihayeti onun başlangıcı oluyor. Ne kadar mühim, kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruluyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor. O halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa istifade etse bile o kadar alamıyor. Ayrıca Musa Efendi rahmetullahi aleyh, muhabbet aşısı tutan saliklerde şu pozitif emarelerin görüleceğini ifade ediyor. Evratlarını ihlas ve istikamet üzere tatbik edenlerde adeta gözle görülür şekilde değişiklikler ve inkişaflar olur. Kibrin yerini tevazu ve vakar, imansızlığın yerini derin Allah sevgisi, peygamber sevgisi, batılın yerini hak, hasetçiliğin yerini merhamet, cimriliğin yerini sehavet, anlayışsızlığın yerini fetanet, tembelliğin yerini dirayet ve gayret, korkaklığın yerini cesaret, kötü görüşün yerini müsamahalı görüş, kabalığın yerini nezaket, dağınıklığın yerini tertiplilik ve nezafet, bilgisizliğin yerini edep, irfan, aceleciliğin yerini itidal ve teenni, iddiacılığın yerini yerinde uysallık, mahlukat düşmanlığının yerini herkesi hallerine göre sevmek alır. Kalp aşısının ikinci faydası ise salikin manen veriminin artması, yani ibadetlerini aşk ve şevkle kolaylıkla yapmasıdır. Musa Efendi bu konuyu şöyle açıklar. İnsan maneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez. İbadet etmek, haramlardan kaçmak hepsi zevk haline gelir. Musibetlere tahammül, kaza, kader bahsine icabet kolay hale gelir. İmam Rabbani de bu meseleyi tasavvufun bir başka maksadı da fıkhın emirlerinin severek yapılmasını sağlamak, nefsi emmare tarafından çıkartılan zorlukları ortadan kaldırmaktır şeklinde açıklar. Peki kalbe manevi aşı yapılmaz ve insan kamil bir mürşidin kontrolünde olmazsa ne olur? Evet, böyle müminler çokça ibadet edebilirler, sevaba da girerler ama manen yeterince terakki edemezler. İstisnalar kaideyi bozmaz. Zira bu tür insanlar nefislerini tanımadıkları ve manevi aşının getirdiği bağışıklığı kazanamadıkları için nefislerine yenilirler, haramlara karşı sabırları az olur. İbadetlere karşı da şevkleri kıttır. Biraz ibadet etseler yorulurlar. Mevlana maneviyat aşısı vurulanla vurulmayan insan arasındaki farkı şöyle anlatır. Biri 10 rekat namaz kılsa usanır, diğeri 500 rekat namaz kılar, asla usanmaz. Bir başkası ta Kabe'ye kadar yaya gider, öbürü mahalle mescidine varıncaya kadar canı çıkar. Biri o kadar cömerttir ki gönlü bulanmadan canını bile verir, öbürü bir dilim ekmek verebilmek için can çekişir. Kalpte maneviyat aşısının olmamasının neticesinin cevabını bir de İmam Rabbani'den dinleyelim. Bu kadar kolaylığa rağmen her kim İslam'ın hükümlerini güç sayarsa bu ondaki insafsızlığı ve taş kalpliliği gösterir. Böyle bir kimsenin kalbi ve ruhu hastadır. Nasıl ki sağlam insana kolay gelen işler hastaya zor gelirse, aynen bunun gibi iç dünyası kararmış insanlara da dinin emirleri zor gelir. Kalbin hasta, bozuk olması demek, peygamberlerin getirdikleri bilgilere tam inanmaması demektir. Bu tür insanların inanmaları sadece görünümdedir. Onlar içten inanmış değillerdir. Netice olarak selim kalbe ulaşmak için temiz gönüllerden alınan haşyet, takva, aşk ve şevkin kalplerimizi aşılaması elzemdir. Unutmayalım ki aşısız ağacın meyvesi olmaz. Olsa da ekşi olur. Rabbimiz bu hususta bizleri muvaffak kılsın. Amin. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Kalp Aşısı Niçin ve Nasıl başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Mehmet Büyük Mut'u imzalı cahiliye geçmiş bir dönem değil, tüm zamanları kuşatan habis bir urdur başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi de. Müzik Tüm peygamberler kendi döneminin cahiliyesiyle mücadele etmek üzere gönderilmiştir. Her kavmin cahiliyesi diğer kavmin cahiliyesinden farklılık göstermektedir. Bunu Kur'an-ı Kerim'in beyanları göstermektedir. Hazreti Adem'in dönemindeki cahiliye, Habil-Kabil arasında cereyan eden hadise olarak tezahür ederken, Hazreti Lut aleyhisselam dönemindeki cahiliye, insanların kendi cinsleriyle sapkınlık yapmaları, fıtratı bozan bir sapkınlık olarak münasebet kurmaları, evinin mahremini dışarıya taşıyan kadın şeklinde cereyan etmiştir. Hazreti Yusuf aleyhisselam mücadele ettiği cahiliye akrabadan gelecek imtihan, kardeşler arasındaki ihtiras, yokluk ve bolluk, kıskançlık ve fitneyken, alışverişte ölçü tartıya riayet etmemenin ve haksız kazanç sağlamayı tüccarlık zannetmenin vücut bulmuş hali, Hazreti Şuayb'ın mücadele ettiği cahiliye sapkınlığı olmuştur. Hazreti Peygamber'in peygamberliği öncesinde zulüm ve sapkınlıkların fazlaca olması, kız çocuklarına büyük zulümler yapılması, içki ve fuhşiyata fazlaca rağbet edilmesi, haksızlık ve adaletsizliğin yaygın olup toplumsal sınıf farklılıklarının birer güç göstergesi olarak tebarüz etmesi, putlara ibadet edilip kader inancının olmaması, ahiretin yok sayılarak hesap ve kıyamete iman edilmemesi gibi bir takım adet ve alışkanlıklar içinde yaşadığımız zamanın aşinası olduğumuz problemleri olduğundan cahiliye dönemi sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliği öncesi Arap Yarımadası'na verilen bir isim değildir. Buna istinaden merhum Seyyid Kutup cahiliyenin sadece belirli bir zamana veya mekana mahsus, yaşanıp sona ermiş bir sürecin adı olmadığını, bilakis hangi bölgede ve zaman diliminde ortaya çıkarsa çıksın, mezkur menfi adet ve alışkanlıklarla mücadele, tebliğ ve irşat görevlerinin yeniden yapılması gerektiği vakıa ve olgunun adı olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple cahiliye, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber dönemine kadar gönderilen tüm peygamberlerin izale etmek için mücadele ettiği yegane adaletler manzumesi olup kıyamet sabahına kadar imtihan olunacağımız şeytani hasletlerin tamamıdır. Cahiliye sadece bir iman, bilgi ve itikat problemi değil, bilakis gücü, aristokrasiyi, egemenliği, İdare tutkusunu, itibar düşkünlüğünü ve sahip olduğu konfor alanını terk edememe sorunudur. Cahiliye, bilmenin karşılığı değil, inat, inkar ve İslam'ın getirdiği ve izale ettiği değişime direnişin kendisidir. Cahiliye, salt bir bilgi yoksunluğu değil, temelinde Tanrı tanımazlık olan ve ilaha boyun eğmeyi kölelik yahut Tanrı'ya mağlup olma olarak gören zihniyetin dışa vurumudur. Cahiliye, toplum mühendislerinin ve dünyayı kendi emelleri için birer fırsat bilen egemenlerin, yaratıcının emirlerini insanların gündeminden çıkararak ibadet edilecek yegane merci olan Allah Teala'dan ortaya çıkan mabut boşluğunu kendi hegemonyası ve idare edip yönetme arzusuyla doldurma cüretkârlığıdır. Ahireti ve hesaba çekilme endişesini zihinlerden tecrit ederek yegane dünyanın bu dünya olduğunu, dolayısıyla hangi tür günah, fuhşiyat, zulüm yapılırsa yapılsın, hiçbirisinden dolayı bir hesap olmayacağını dikte ve lanse ederek insanı fıtratından uzaklaştırma temayülüdür. Cahiliye yaşantısını körükleyen unsurların başında kendi toplumsal sınıfını dikte edebilmek için edindiği aristokrat kimliğini kaybetme korkusu ve yönetme tutkusunu elden kaçırma endişesi bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmeyen Mekke müşrikleri, riyaset ve aristokrat kimlikleri kendilerinde kalmak kaydıyla inandıkları putlarının yanında Allah Teala'ya da iman edebileceklerini söylemişler, ellerinden toplumdaki sosyal sınıf rollerinin gitmemesi ve zedelenmemesi için inkârı tercih etmişlerdir. İnsan fıtratında bilinçaltı, içgüdü, mizaç bulunan, ibadet etme temayülünü kullanmak isteyen kimseler, bu denli bir bağlanma refleksini idare edebilme kudretini görünmeyen, ancak emir ve nehileri harfiyen yerine getirilen bir Allah'a kaptırmak istememiş, icat ettiği maddi manevi putlarla insanları kendi emel ve arzuları çerçevesinde kullanarak yönetmeye çalışmıştır. Bu sebeple puta taparak taştan, odundan nesnelere ibadet etmenin onlara göre cazip gelen tarafı görevlerini tanımladığı ve fiillerini yönlendirdiği bir ilah oluşturma, Allah Teala'yı kendi kontrolüne alma çabasıdır. Nitekim Lat, Menat, Hubel ve Uzay'a görevler yakıştırarak bunlara tanrılık payesi veren cahiliye toplumunun kendilerince Allah Teala'nın yükünü hafifletmeye çalışmalarının arka planında da bu maksat bulunmaktadır. Yaratan ancak piyasayı, alışverişi, aile hukukunu, çarşı pazarı, hukuki meseleleri, hasılı dünyayı yönetme işini insanlara bırakarak kenara çekilen bir ilah tasavvuru cahiliye toplumlarının temel akidesini, günümüz modern cahiliyesinin fikri arka planını oluşturmaktadır. Modern zaman cahiliyesi ile kadim dönem cahiliyesinin benzer vasıflarından biri, ibret almamak için tüm musibet ve felaketleri tevil edecek cesareti kendinde buluyor olmasıdır. Günümüzde tek seferde hayatını kaybeden veya imtihandan geçen insan sayısı geçmiş ümmetlerde belki bir kavmin tamamına taalluk edecek miktarda bir kitleyi ihata etmesine rağmen, ibret almamak için ayrı bir çaba gösterilmesi, imtihana kılıf bulunup tevil edilmeye çalışılması, tarifi mümkün olmayan bir vicdan mahrumiyetini ifade etmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız depremler, seller ve diğer felaketler, Suriye'de hala devam eden zulümler, tüm dünyayı kapı dışarıya çıkarmayacak şekilde eve mahkum eden salgın hastalıklar, Libya'da binlerce kişinin 10 dakikalık yağmur sonrası çamur bataklığında kaybolarak vefat etmesi, bizlere hala bir şeyler hissettirmeyecek, ibret alıp şapkamızı önümüze koyup düşündürmeyecekse, İçinde Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin olduğu bir cahiliyeye bela okuyup kendimizi tezkiye etmenin bir anlamı yok demektir. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde aynı azaba duçar olunmaması için ibret alınmasını emrediyor. İçinde yaşadığımız zaman diliminde kendi cahiliyesini topluma mal eden ve bunu senin cahilliğin benim dünyamı etkiliyor diyerek herkese dikte eden kesimin İslam'dan vareste yaşam biçimi, kendi münzevi dünyalarında Müslümanca yaşam sürmek isteyen kimselerin ahiretini heba edecek bir şekilde cereyan ve tezahür etmektedir. Buna mukabil İslam, herkesin fıtratında mündemiş bulunan İslami refleksi, irade ve ihtiyarı yok sayan ve temelde kendi cahiliyesini topluma teşmil eden ideolojiyle sonsuza dek mücadele etmek üzere gönderilmiş bir dindir. Bu dinin mensupları da her dönemin cahiliyesiyle mücadele etme sorumluluğunu tekeffül etmiş bir dindar topluluğu ifade etmektedir. Bu sebeple Müslüman, dönemsel veya evrensel, yerel yahut genel, cahiliye ile ebedi ve ezeli kavgası olan kimse demektir. Dünyanın hemen her bölgesinde cahiliyenin farklı bir varyantı, farklı peygamberlerin mücadele ettiği bir cahiliye türü cereyan etmektedir. Bu sebeple bir Müslümanın görevi her bölgenin cahiliyesini İslam'ın nuruyla tanıştırıp saadet asrına çevirecek kıvamda bir irşat ve tebliğ sorumluluğuyla mükellef görmek olmalı. Ufkunu kendi ikbal ve istikbal endişesinden ahiret kaygısı ve hassasiyetinin ön planda olduğu bir dünya yaşantısı formatına çevirmeli, kendini sadece içinde yaşadığı topraklardan, iktidardan, devletlerden, çalışma ortamlarından, stabilize ve sterilize ortamlardan, standart kalıplardan ibaret görmeden, alemi İslam'ın derdi, İslam ve Müslümanların istikbaliyle mes'ul ve mükellef bir fert olarak değerlendirmeli, hadiseleri geniş bir perspektiften okuyabilmelidir. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmut'u imzalı Cahiliye Geçmiş Bir Dönem Değil, Tüm Zamanları Kuşatan Habis Bir Urdur başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Bir Ayet Bin Ders başlıklı bölümde yer alan yazıyı paylaşarak programımızı nihayet erdireceğiz. İçimizde Allah'a teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Cin 14-15. Abdullah bin Abbas'tan nakledildiğine göre vahiy inmeye başladıktan sonra şeytanların ve cinlerin gökten haber almalarının önü kesildi. Buna yeltenenler alevlerle engellenince ne olduğunu anlamak için dört bir tarafa dağıldılar. Bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nahle mevkiinde sabah namazını kıldırırken okuduğu Kur'an'ı dinledi ve haber almalarını engelleyen şeyin ne olduğunu anlayarak geri döndüler. Cinler duydukları Kur'an'a hayran kalmış ve onu her hususta doğru yolu gösteren, itikatta, amelde, ahlakta doğru olanı öğreten bir kitap olarak görmüşlerdi. Cin suresinin ilk 15 ayeti onların insanlara da ilham kaynağı olacak beyanlarını konu edinir. Yukarıda geçen son iki ayet Allah'a teslimiyet yolunu seçenlerle doğru yolu terk eden zalimler arasında bir kıyas yapar. Teslimiyet yolunu seçenleri, doğru yolu arayanlar olarak ifade eden ayet, hak yoldan sapanlarınsa ateşe odun olacaklarını haber verir. Teslimiyet göstermek bir rüşt ya da olgunluk ve doğruluk yolculuğuna çıkmak demektir. Müslüman olmak, bizatihi doğruya ulaştıran Kur'an'la ve Kur'an'ı bize getiren Resulullah Efendimiz'le buluşmak demektir. Müslüman, Kur'an'a ve sünnete teslim olarak doğruluğun ve olgunluğun yoluna girmiştir. Artık o behemahal terfi edecek, güzel insan ve kul olma yolunda mesafe kat edecektir. Teslim olamayıp hak yoldan sapanlarınsa varacakları yer ateştir. Müslümanlık Allah'ın razı olduğu bir olgunluğa doğru seyirdir. İslam, Elmalılı Hamdi Yazır merhumun ifadesiyle rüştü sevap, olgunluk ve doğruluk yoludur. Bunu ancak akleden kalp arayıp bulur. Ayette arayıp bulmak manasında kullanılan taharrav kelimesi, Resulullah Efendimizin vahiy öncesi arayışının merkezi olan Hira ile akraba bir kelimedir. Buradan taharrisi olana Allah'ın bir Hira bahşedeceği neticesini çıkarabiliriz. Doğruyu, iyiyi ve güzeli taharri gayretinde olana Allah muhakkak gayretlerinin neticesini göreceği bir Hira verecektir. Hira kimisi için uzzet, kimisi için salih ve sadıklarla maiyet, kimisi için Allah yolunda gayret olabilir. Hirası verilenin menzili maksudu belli olmuştur. O, İslam'la bir rüşt yolculuğuna çıkacak, ameli salihlerle imanın tadını tadacak ve nihayet ihsan kıvamında bir hayatla Allah'ın sevdiği muhsinlerden olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından son olarak Bir Ayet Bin Ders bölümünde yer alan yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.